Ayrım 6, sayfa 49. Pera bir kültür olarak hayatımıza girdi. İzzet şanslıdır. Yaşadığı bölge kültür sanatın da merkezidir. Beyoğlu'ndaki sinemalarda, konserlerde her zaman İzzet'i görmek hiç de zor değildir. Taksim'den tünele doğru sıralanan sinemalar, izlenilen ilk filmler, dünyanın önemli sanatçılarını ağırlayan konserler hafızasından hiç silinmez. Warner Bros. Ve A. Rank'in filmlerinin gösterildiği yer Taksim'e yakın olan Lale Sineması'dır. Farklı ve ilginç, unutulmayan filmlerin adresi Parmak Kapı'daki Yıldız Sineması'dır. Karavan ile Hint müzikli ve Türkçe sözlü Avare'yi, Arap Yusuf Vehbi'nin oynadığı Arap müzikli, Türkçe sözlü Mısır filmlerini bu salonda izler. Önceleri buz pateni salonu olan Melek Sineması, sonradan Emek Sineması, Ar Sineması yani bugünkü Sinepop ve İpek Sineması daha çok Bud Abbott ve Lou Costello'nun filmlerinin gösterildiği Sümer Sineması, İzzet ve arkadaşlarının o yıllarda en çok gittiği yerlerdir. Tünele daha yakın olan Elhamra Sineması'na pek rağbet göstermez. Bir de tabii ünlü sihirbaz Zati Sungur'un temsillerinin değişmez mekanı Ses Sineması vardır. Koca ilanlar asan 25 kısım tek mili birden diye daha çok kovboy filmleri gösteren Alcazar Sineması da es geçilmeyen bir yerdir. 1950'li yılların başında açılan geniş alanlı, iki büyük balkonlu 1500 kişilik Atlas Sineması vardır. Gösterilen ilk filmlerse İzzet'in zihnindedir. Atlas Sineması'nın açılışında gösterilen filmi çok iyi hatırlıyorum. O zaman 14 yaşındaydım. Filmin ismi Kısmet'ti. Atlas Sineması girişinde boyalı alçıdan iki tane çıplak kadın heykeli vardı. Yanlarından geçerken onlara dokunurduk. Birkaç yıl sonra onları tamamen kaldırdılar. Biraz daha aşağıda pek de tekin bir yer olarak bilinmeyen Şık Sineması yer alıyordu. Alcazar ve Şık sinemalarına pedofiller dadanırdı. Biz de onlardan kaçardık. İstanbul Kulübü o yıllarda çok şık bir yerdi. Sadece erkekler üye olabiliyordu. İstanbul Kulübü'nün tarihi bir konağa benzeyen binası şu anda Marmara Oteli'nin bulunduğu yerdeydi. Taksim'deki binalar arasında jandarma karakolunu ve hemen yanı başında Fransız tarzında inşa edilen ve bir yanı sarmaşıklarla kaplı olan elektrik idaresi binasını da çirkinlikleri nedeniyle hatırlıyorum. Hayatımın ilk yıllarında Taksim'de kışla vardı. Sanıyorum 1940 yılında yıkıldı. Şimdi Gezi Parkı'nın olduğu yerdeydi. Artık oralar şehir dışı olmadığı için mi kışlanın yıkılmasına karar verildi bilmiyorum. Uzun süren bir çalışma ile orayı İnönü Parkı diye adlandırdılar. Hatta İnönü'nün kocaman beyaz mermer kaidede bulunan şaha kalkan ata binmiş heykeli de vardı. Cumhuriyet Bayramı törenleri orada yapılır. Her bayramda buraya İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar'ın da resmi frakı ve silindir şapkasıyla katılacağı Türk bayraklı tören hazırlıkları yapılırdı. Sonradan adı Gezi Parkı olarak kaldı o parkın. Yıkılan kışla ise çok ilginç ve tarihi bir yapıydı. Çok farklı bir mimarisi vardı. O kışlayı hayal meyal hatırlıyorum. Kışla yıkıldıktan sonra oraya çeşitli gezi yolları ve bahçe tanzim edildi. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün karşı tarafında da belediye, Taksim Gazinosu adında bir bina inşa etti. Gazinoya yabancı konuklar gelirdi. Örneğin hatırlıyorum, sık sık İspanyol dansöz grupları ya da başka dansözler gelirdi. Geceleri çıkınca bazen eğlence için oraya gidilirdi. Beni de birkaç kez şova götürmüşlerdi. Ama aslında gitmeyi hiç istemiyordum. Bu şovlardan nefret ediyordum. Ama porselenden oval bir tabak içinde servisi yapılan çilekli dondurmayı hatırlıyorum. dondurma yemeyi sevdiğim için giderdim. Eski Taksim kışlasına yakındı. Askerin talim yeri olarak bilinirdi. Kışla gittiğinde orası iskana açıldı ve talimhane olarak özellikle orta sınıf İstanbul Yahudilerinin o yıllarda çok da rağbet ettiği mahalle doğdu. Sokak sokak evler yapıldı. Ancak talimhane hiçbir zaman Nişantaşı, Maçka ya da Gümüşsuyu Caddesi gibi çok şık bir yer olamadı. Bir de tepe başında hatırladığım çok güzel bir yer vardı. Dram tiyatrosu. O tiyatroya iki kere gittim. Fransız tipi bir tiyatroydu. Geçen yüzyıldaki Paris tiyatrolarını çok andırıyordu. Ahşap tavanlı, dışarıdan çok güzel görünen, içeriye girdiğin zaman hoş bir mücevher kutusunu anımsatan bir yerdi. O tiyatro çok yakın bir zamanda, 50'li yıllarda yandı. Nasıl yandığını bilmiyorum ama İstanbul için büyük bir kayıp oldu. Galiba şu anda araç parkının bulunduğu yerdeydi. Kim bilir belki de o yeri açmak için yaktılar. İstanbul'un yok olan değerlerinden biri olarak hatırlıyorum orayı. Türkiye'de hayat halk için savaş sonrası lüksten uzak sürer. Keribar ailesi için de bu durum çok farklı değildir. Ama buna rağmen kültür sanat hayatından uzak durmazlar. O günün koşullarında bir yolunu bulup yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirmeyi de ihmal etmezler. 1950 yılında Emma 7 yıldır görmediği kız kardeşini ziyaret etmek için Amerika'ya gitmeye karar verir. Hazırlıklarını yapar ve yola koyulur. Uçakla yapılan seyahatte bugünkü gibi New York'a tek uçuşta varmak hayal bile edilemez. İstanbul, Roma, Shannon yani İrlanda, Gander, Newfoundland, New York şeklindeki 4 aktarmayla gidilir. Uçak mola verdiği her havalimanında yakıt ikmali yapar. Her molada İstanbul'da kalanlar aranır ve sağ salim vardık diye haber verilir. Emma seyahate çıkarken siparişleri de yedeğine almıştır. İzzet annesine klasik müzik plakları ısmarlar. O yıl 78'lik plakların yerine 33 devirli plaklar yani long playler çıkacaktır. Henüz kimse de 33 devirli pick-up olmadığı halde İzzet annesinden long play olarak Brahms'ın 1. senfonisini, Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisini ve Beethoven'ın 7. senfonisini ısmarlar. Beklediği plaklar geldiğinde ondan daha mutlu insan yoktur dünyada. Annem ve babam savaştan önce Budapeşte'ye, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya seyahat ettiklerini anlatırlardı. O zamanlar trenle seyahat edilirdi. Benim doğduğum yıl yani 1936 senesinde Prag'a gitmişler. Babam ticaretle uğraştığı için bir malı ithal ederken görmek için girişimlerde bulunurdu. Daha çok Çekoslovakya, Macaristan ve Almanya'dan gelirdi mallar. Museviler genelde çok fazla dil bildiği için ticaret hayatında başarılı olurlardı. İstanbul'daki bu Musevilerin bir kısmı Aşkenaz Yahudileriydi. Bilindiği gibi Türkiye'de Orta Avrupa kökenli yani Aşkenaz olanlar ve 1492'de Osmanlı İmparatorluğu'na kabul edilen Sefarat Yahudileri var. Aşkenaz Yahudileri Sefaratlara göre daha okumuş, kendilerini entel sayan kişilerdi. Evlerinde seçkinci, klas toplantılar yaparlardı. Onlar oturup son çıkan kitapları tartışır, kağıt oyunlarından uzak durur, daha çok edebiyattan konuşur, müzik dinlerlerdi. Ayaspaşa Palas sakinlerini tek tek izlerdim. Apartman kocaman, İzzet küçücüktür. Bir çocuk için yüksek tavanlı, geniş merdivenli, 7 katlı bir binada keşfedilecek çok şey vardır. Her bir daire ayrı ayrı hayatların hüküm sürdüğü, kendi sırlarını, mutluluklarını, mutsuzluklarını, gizemlerini 4 duvar arasında hapseden bilinmeyen bir dünya gibidir. İzzet hayata dair birçok şeyi ilk defa burada öğrenir. Çocukluk günlerinden aklında kalan en belirgin şeylerden biri de apartman sakinleridir. Herkes bir şekilde Ayaz Paşa Palas'ın kapısından girip çıkarken İzzet gözlerini bu insanlara diker ve onları adeta hafızasına nakşeder. Öyle ya, yapacak başka bir işi de yoktur. O çocuktur. Bir gün ona 1000 gün gibi gelmektedir. Bu yüzden de zor değildir apartman sakinlerini bir bir sıralamak. Yıllar içinde Ayaz Paşa Palas sakinlerinin bir kısmı çeşitli sebeplerle apartmandan gider, bir kısmı da ahirete göç edene kadar burada yaşar. Ama hala gümüş suyunda yeni sakinlerini sessiz bir şekilde ağırlayan Ayaz Paşa Palas, İzzet'in hafızasında hep o çocukluk günlerindeki sakinleriyle kalır. Orada ismini hiçbir zaman öğrenemediğim son derece kibar, hoş bir beyefendi vardı. Hali, tavrı bana bir yerde memur olduğunu düşündürürdü. Herhalde öyleydi. 2 numarayı bir şirket almıştı. 3 numarada oturanları iyi tanıyordum. Orada Kadun Kamhi ve ailesi oturuyordu. Kadun'un anne babası, yani Flores ailesi, kocası ve hem de kızı Tanika Almoli ve benden 1-2 yaş küçük olan torunu Lili Almoli bu evde yaşıyordu. Aynı anda 4 nesil hayatlarını burada sürdürüyordu. Flores ailesi 15. yüzyılda 1492'de İspanya'dan gelen Yahudilerdendi. Flores, İspanyolca'da çiçekler anlamına geliyordu. Madame Kadun yaşına rağmen çok hoştu. Belli ki gençliğinde çok süksesi olmuş. Bu durum her halinden belliydi ama benim için gri saçlı, mavi gözlü bir kadındı. Hala düşünüyorum da cıvıl cıvıl bir kadındı. Mutfak konusunda son derece marifetli, pasta ve hamur işi ustasıydı. Ama ondan tarif isteyenlere sürekli yanlış tarif verdiği dedikodusu yaygındı. Musevilerin İstanbul'daki hastane ve yetimhane gibi kurumlarında görev almıştı. Çok iyi kağıt oynardı. Bana göre büyükannem olacak kadar yaşlıydı. Floresler herhalde 100 yaşlarına yakındı. Kadın Kamhi'nin kızı Tanika da gençliğinde evlenip Belgrad'a gitmiş, o yüzden soyadı Almoli, Türkiye'de bilinen yaygın bir ad değildi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar kocasını alıp götürmüşler. Kendisi herhalde Türk vatandaşı olduğundan nasıl olmuşsa kızıyla kaçmayı başarmış ve soluğu yine Türkiye'de almış. Kızı Lili küçükken biraz aksilanet, İnsanları tersleyen ama esmer, hoş ve güzel bir kızdı. Hala onunla çok iyi arkadaşız. Çok sonralardan abimin arkadaşı olan Beyoğlu'ndaki Gloria Pastanesi'nin sahibinin oğlu Andre Senopolis isimli bir Rum arkadaşımızla evlendi. Daha sonraları 1960 ila 70 Kıbrıs olaylarından sonra Atina'ya yerleştiler. Benim Lililerin evinde hiç unutmadığım şey kollu gramofon. Eski gramofonlar elektrikle çalışmazdı. Yüksek ahşap bir möblenin yanındaki kolu defalarca çevirerek onu kurmak gerekliydi. Plaklar öyle dönmeye başlardı. 4 numarada İsrafiller otururdu. Baba tam olarak emin değilim ama galiba tekstilciydi. Karısı Bayan Tamara'ydı. Bunlar Gürcü Musevisiydi. Benim şimdiki damadımın soyu da oradan geliyor. Ben de Bayan Tamara'ya karşı her zaman bir korku vardı. Çünkü bağırdığı zaman sesi merdivenlerden duyulur, komedi başlardı. Aman aman, bu kadına hiç sataşmayın, çabuk sinirlenir derlerdi. Benden 3-4 yaş büyük kızları, bir de benden ufak erkek çocukları vardı. Merdivenlerde sürekli bana küfrederdi. Bir gün onu yakaladım, bir güzel sopa attım. Ondan sonra kavgalar kesildi. 5 numarada bizim apartmanın sahipleri olan patronlarımız oturuyordu. Onlar Türkiye'nin en zengin kişileri olarak bilinen Hüseyin Hüsnü ve Hasan Tahsin Aker'di. Sadece Ayaz Paşa Palas değil, daha birçok mülkleri vardı. Ankara Palas, İzmir Palas, Tünel Pasajı bunlarındı. Bunlar müteahhitti. Aynı zamanda çivi imalatı yaptıklarını duyardık. Asansörde karşılaştığım zaman sürekli ağır koktuklarını hatırlıyorum. Hatta onların bu durumlarına bir mana veremezdim. Zaten kokulara karşı çok duyarlıydım. Bir de onların ağır kokuları beni çok rahatsız ediyordu. Sonradan bu kokunun sarımsağa çok düşkün olmalarından kaynaklandığını anladım. Meğer evde çok fazla sucuk ve pastırma yiyorlarmış. Daha sonraları bir arada asansörde çıkmamaya gayret ederdim. Bu yaşımda bile öyle ağır kokulardan nefret ederim. 6 numarada Rum asıllı Kazilas diye bir aile otururdu. Şimdi bunların çoğu gitti. Karı koca her ikisi de yuvarlak, kısa boylu, esmer tiplerdi. Onlara çok benzeyen, çok şişman iki de çocukları vardı. Costa ve Taki. Sürekli koşan çocuklardı ve ben onlarla hiçbir zaman arkadaş olamadım. Ülker'den önce Türkiye'de ismi duyulan bisküvi imalatı yapan birçok firma Rumlara aitti. Bisküvi, şekerleme, çikolata, tatlı tuzlu bisküvileri Rumlar üretirdi. İşte yanlış hatırlamıyorsam Kazilasların sahibi olduğu bisküvi markası High Life'dı. Fakat hiçbir zaman "Alın biz bisküvi üretiyoruz" diye bize bir şey ikram ettiklerini hatırlamıyorum. 7 numarada Ayaz Paşalı son derece sessiz, kibar bir aile vardı. Evden ne müzik sesi ne de kendi sesleri gelirdi. Apartmandan hayalet gibi gelip geçerlerdi. Bir karı kocaydı ama tam olarak kim olduklarını hatırlayamıyorum. 8 numarada Roditiler otururdu. Roditi, Rodos asıllı Museviler oluyor. Bayan Roditi çok şişmandı, hep gülerdi. Kocası baston kullanan beyaz saçlı bir beyefendiydi. Benim çocukluk arkadaşım Mithat'ın anneannesi ve dedesiydiler. 9 numarada biz oturuyorduk. 10 numara tam karşımızdaydı ve orada çok enteresan bir çift vardı. Signor Itoli diye bir İtalyan vardı. Tam olarak ne iş yaptığını bilmezdik. İngiliz bir kadınla evliydi. Karısı kızıl saçlı, çilli İngiliz artistlerine benzerdi. Signor Itoli ise tam sinemadan bildiğimiz hareketli İtalyanlardandı. Esmer, elleriyle konuşan, hızlı hareket eden biriydi. Bunların Brownie ve Mrs. Miniver adında herhalde aynı taşıyan filmden ilham alarak iki tane Basset cinsi köpeği vardı. Bazen kapı açılırdı ve köpeklerin parkede yürürken çıkardıkları çıt çıt ses apartmana yayılırdı. Babam bu köpekleri çok severdi. Hatta bazen kucağına alıp bize getirdiği olurdu. Bir de bir gün annemle İngiliz kadın arasında tatsız bir olay geçtiğini ve aralarının bozulduğunu hatırlıyorum. Yandaki balkondan iyi tanıdığı İngiliz kadını annem, "Bu hafta baloya gideceğiz. Bir defasında sizin çok güzel bir mercan kolyeniz olduğunu gördüm. O benim elbiseme çok güzel uyar. Boynumdaki çil lekelerini de kapatır. Acaba onu balo akşamı sizden ödünç alabilir miyim?" dedi. Kadın da "Aa, ne demek, elbette" falan dedi ve kolyeyi anneme getirdi. Annemin boynunda küçük lekeler vardı. Dekolte giyebilmek için cildine pudra sürerdi. O akşam da bol bol pudra sürdü. Tabii kolyeyi takınca kolye pudralandı. Ertesi gün kadın annemi "Benim kolyemin sicimini değiştirdiniz, aynı renkte değil" diye suçladı. Demek ki pudra kolyenin sicimine işlemiş ve sicim pembeleşmiş. O olaydan sonra annemle aralarına bir soğukluk girdi ve o kolye yüzünden bir daha konuşmadılar. 11 numara bizim tam üzerimizdeydi ve apartmanın en ilginç çifti orada oturuyordu. Belçikalı Mr. Shield ve Fransız eşi Madame Shield. Bir tane siyah kanişleri vardı. Çok yaşlıydı. Tüyleri Madame Shield'ın saçları gibi grileşmişti. Çok havlardı ve çabuk koşardı. Hayatımda gördüğüm en çirkin köpekti. O kadar pis kokardı ki asansöre girdiğinde inanılmaz kötü bir koku yayardı. Evdeki yardımcıları genellikle köpeği sevmez ve kötü bakardı. O yüzden de Madame Schild onu kucağına alır, korurdu. Onların evinde bir de hayranlıkla baktığım kuyruklu piyano vardı. Bay Schild flüt çalardı, bazen piyano çalan karısıyla düet yaparlardı ve ses bize kadar ulaşırdı. Sadece bir kez evlerine gittim. Öyle hayal meyal hatırlıyorum. Hatta evin manzarasına çok şaşırmıştım. Biz 4. katta oturuyorduk ve bizim evin önünde Alman sefareti vardı ve manzaramızı kısmen kapatıyordu. Marmara Denizi'ni, Haydarpaşa ve Kadıköy'ü görüyorduk ama Çamlıca'ya doğru olan Anadolu yakasını göremiyorduk. Fakat onların katı daha yüksekte olduğundan Boğaz'ı da görebiliyorlardı. 12 numarada hatırladıklarım arasında Güler isminde evlatlık, esmer, muhtemelen Güneydoğulu 13-14 yaşlarında bir kız vardı. Yukarıya asansörle beraber çıkardık. Onunla karşılaştığımda el şakaları yapar, ona takılırdım. Bir zaman sonra ona ne oldu bilmiyorum. O da kaybolup gitti. İkinci bölüm, yüzleşme. 1950'li yıllar İzzet'in çocukluktan sıyrılıp delikanlılığa adım attığı dönemlerdir. Ergenlik dönemi birçok çocuk için sancılı geçse de İzzet için durum farklıdır. O artık ailesi ve çevresi tarafından genç olarak algılanmaktan dolayı memnundur. Zira bu ona yeni hareket alanları sağlar. Artık bir büyüğün himayesinde sokağa çıkmak yerine tek başına ya da arkadaşlarıyla hareket edebilme özgürlüğüne sahiptir. O da bu şansını sonuna kadar değerlendirir. Artık arkadaşlarıyla Beyoğlu'nu turlamak, tek tek dükkanları gezmek ve en önemlisi de merak ettiği filmleri izlemek için sinemanın kapısından içeri süzülmek gibi bir şansı vardır. Her fırsatta kendini sokakta yeni bir şey keşfederken bulur. Sanata olan ilgisi tercihlerini belirler. 1950'li yıllarda küçük bir Paris görüntüsü veren Beyoğlu'ndaki hayat, dükkanlar onun anılarında bir fotoğraf karesine döner ve öylece kalır. Tünelden başlayarak yukarı doğru sıralanan dükkanlar bizim için en önemli İstanbul dükkanlarıydı. Beyoğlu'nun nasıl bir yer olduğunu bir çocuk olarak benim dikkatimi çeken dükkanlarla anlatabilirim. Fruchterman beni son derece heyecanlandıran bir yerdi. Çünkü bir kırtasiye dükkanıydı. İçeride renkli kalemler, kağıtlar, sulu boya takımları, paletler, el işi kağıtları, yağlı ve sulu boyalar ve daha nice güzellikler bulunuyordu. İstanbul'un en ciddi kırtasiyecisiydi Paul Fruchterman. Bir de tabii oranın kendine has bir kokusu vardı. Paul Fruchterman asık suratlı, beyaz saçlı, aksi bir adamdı ama en iyi mallar her zaman onda olurdu. Tam emin değilim ama belki de Alman Yahudisiydi. O zaman Beyoğlu'nda bugünün alışveriş merkezlerinin babaları sayılacak 3 büyük dükkan vardı Tünel ve Galatasaray arasında. Kuşku yok, bunların arasında en moderni ve giyim olarak en güzel çeşitlere sahip olanı eski Vakko mağazasının bulunduğu yerdeki Lyon mağazasıydı. 4 katlı binanın tamamı onlarındı. Kurucu Rudolf Heilpern artık yaşamıyordu. Ama oğulları Max, Paul, Walter dükkanların yeni patronlarıydı. Sonradan en yakın arkadaşım haline gelecek olan Rudy, Paul'un oğluydu. Moda Lyon mağazasından izlenirdi. Lyon mağazası 1955'te 6-7 Eylül olaylarında tamamen talan edildi. Büyük mağazaların başka bir tanesi de aynı sırada ama tünele daha yakın olan Kalman pasajıydı. Tepe başına uzanmak için Kalman pasajını boydan boya yürümeniz gerekirdi. İnsanlar da arada bir şeyler görüp satın alırdı. Lyon'a göre daha ucuz bir mağazaydı. Günümüzde sular idaresi olarak bilinen yerde Mayer giyim mağazasını unutmamak gerekir. Sahibi George Mayer'di. Onu çok iyi hatırlarım. Konuşmaları inanılmaz alımlıydı. Hep sahnede konuşur gibiydi. Çok bilgili, ilginç bir adamdı. Kafası hep bir yana sarkardı. O da Nazi döneminde Avusturya'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Yahudilerdendi. Galatasaray'a yakın bir yerde Karako adında büyük bir züccaciye kristal porselen ve kaliteli ev eşyası satan büyük bir dükkan daha vardı. O uzun yıllar, hatta 1955'ten sonra da orada kaldı. Uzun yıllar servis veren Rejans restoranını ve Rus asıllı şişman kadınlarını, yani Madame Vera ve arkadaşlarını unutmak mümkün mü? Tünele dönecek olursak, sinema ve fotoğrafla ilgili malzeme satan Lumière mağazasını, Foto Süreyya'yı sayabiliriz. Sahibi Fransız olan ve lüks sofra eşyası satan Desugis, Paris'ten getirilen gümüş takımlar ve hediyelikler satan çok şık bir yerdi. Galatasaray'da Fotosabah, eski adı Abdullah Frer, Baker ayakkabı mağazası, Pastelya züccaciye, Kürkçü Mandel, La Jeunesse, Angelides, Chituris Kırtasiye, Collaro adında Borsellino ve Lincoln Bennett marka ithal şapkalar ve şık takımlar satan bir dükkan vardı. En iyi gömlekler, kravatlar, şapkalar orada satılırdı ama bizim paralarımız oralara erişmezdi. Çok zenginlerin yeriydi. Annem bana okulda giymem için Mayer'den pantolon gömlek alırdı. Fiyatlar orada daha ucuz sayılırdı. Zaten ceketler, pantolonlar hep uzun yıllar boyunca giyilirdi. Yakın zamana kadar Mudo Pera'nın olduğu yerde Fransızca kelepir demek olan okazyon vardı. O şık dükkan eskiden ayakkabı dükkanı olarak yapılmış, 1915'lerde Rum sahibi ölünce antika ve gümüş eşya satan bir mağaza olarak kullanılmaya başlanmıştı. Sahipleri Rus asıllı Lova ve Ilyusha adında Holman kardeşlerdi. Bu güzel dükkanı onlar ve yeğenleri Bella işletirdi. Antikaya meraklı olanlar ya da düğün hediyesi arayanlar hep buraya giderdi. 1970'lerin başında onlar ölünce Bella orayı belki de 1980'lerin sonuna kadar işletmeyi başardı. O zamanlar ben henüz antika ile ilgilenmezdim. 60'lı yıllarda benim antika porselen koleksiyonu merakım başladığı zaman Holman 6-7 Eylül olaylarından nasibini almıştı. Birçok antika da o olaylarda yok olmuş. Ama kelepirden satın aldığım bir iki parça koleksiyonumda hala yer alır. Paçikakis ayakkabı dükkanı, Lebon, Markiz ve Saray Sineması'nın yanındaki Gloria pastaneleri, ki Saray Sineması'nın eski adı da Gloria'ymış. Degüstasyon lokantası, Rus asıllı ve bana göre o günlerde İstanbul'un en büyük pulcusu olan Matuhin'de tünel ve Galatasaray arasında yer alıyordu. Tanca ayakkabı mağazası, Stavridis adında çok da şık koltuklu ki 6-7 Eylül'de en çok zarar gören yerdi, kocaman bir berber salonu, Çiçek Pasajı'nın başındaki çiçekçi Sabuncakis, Galatasaray'daki kumaş dükkanları, gömlekçi Motola, kuyumcu Diamantstein, kuyumcu Adler ve Hasan kolonyaları vardı. Bar Mitzvah'm törenimde birçok plak hediye geldi. Keribarlar dindar bir Yahudi ailesi değildir. Dini günlerin hepsine özenle dikkat edilmez ama geleneksel olarak bazı günler kutlanır. Ailece sinagoga gitmek gibi bir alışkanlıkları ise yoktur. Evde Tevrat'ın okunduğu vaki değildir. Fakat Emma'ya anne ve babasından miras kimi batıl inançlar vardır. Annenin İzzet merdiven altından geçme, Loni bu hareketi yapma başına bir şey gelir demesi, çocuklarının üzerinde sökük dikmemesinin sebebi hep bu batıl inançlardır. Yaşanan küçük talihsizliklerde Emma, ailenin üzerinde uğursuzluğun dolaştığına inanır. İzzet 11 yaşındadır. Talihsizlik budur ki bir hafta içerisinde 3 tane küçük çaplı kaza denilebilecek olay yaşar. Beyoğlu'nda tanca mağazasının önünde arkadaşıyla sohbet ederken çıkan küçük tartışma sonrası başlayan itişip kakışma arkadaşının cama çarpmasıyla ve camın tuzla buz olmasıyla son bulur. Hemen babası aranır. Hem durumdan haberdar edilir hem de kırılan camın parası istenir. Rıfat Bey oğluna ciddi bir şey olmamasından memnundur ama ödemek durumunda kaldığı 92 liradan dolayı da kızgındır. Tanca bu kaza sonrası dükkanın dekorasyonunu yeniler ve o zamana kadar bilinmeyen bombe camları takmaya karar verir. Yani vitrin camının kırılması dükkanın baştan dekore edilmesine sebep olur. Ama İzzet için bu olay o haftaki ilk aksiliktir. Bir başka kaza da evde yaşanır. İzzet bir tarafı radyo, bir tarafı pikap olan gramofonun kapağını açınca olanlar olur. Annesinin çok sevdiği Fransız malı galle renkli camdan yapılan en az 50 yıllık ayaklı abajurun büyük fanusu düşüp kırılır. Olayların üst üste gelmesinden sonra Emma, üzerimizde bir uğursuzluk dolaşıyor. Gidip hemen senin için bir kurban keselim der ve İzzet'i yanına alarak balık pazarındaki Musevi bir tavukçunun yolunu tutar. İzzet'in saçları siyahtır. Emma bu yüzden siyah bir tavuk seçer ve onu kestirir. Ardından bir de dua okunur. Musevilerin çok bilinen hamursuz bayramı yani Pesah vardır. Yahudilerin Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarının anısına her yıl, diasporadaki Yahudilerce 8 gün, İsrail'de ise 7 gün kutlanan bir bayramdır. Aslında dinsel değil, tarihi bir bayram olduğunu söylerler. Benim çocukluğumda hamursuzun ne olduğunu anlatan ve çocuklar için çizgi roman şeklinde yayınlanmış süreci ve de Kızıldeniz'in yarılmasını anlatan mavi bir kitabım vardı. Bana uğur getirir diye annem hep yatağıma, şiltenin altına koyardı. O kitabı bir daha görmeyi çok isterdim. Her sene ayrıca yılbaşı bayramı, Rosh Hashanah ve oruç, Yom Kippur bayramlarında büyük babam ziyaret edilerek kutlanırdı. Bayramları biz dindar olduğumuz için değil ama büyüklere saygı duyduğumuz için kutlardık. Ölene kadar Şişli'deki evine ziyarete gittik büyük babamı. Kuzenim Röne ile buluştuğumuz o sabahları hep hatırlatırım. Birlikte bize biraz da külüstür gelen eski evde eğlenirdik. Çocukluğumda bazen ailece yemek davetleri olurdu. Ancak bu yemekler her ailede farklı şekillerde kutlanırdı. Bizde bunlar hafif geçerdi. Ben çok bilmezdim bu bayramları. Hatta bazen bayramın kutlu olsun diye söylendiğinde ne bayramı diye sorardım. Ne biçim Yahudisin sen? Bugün Hanuka bayramı derlerdi bana. Ben çocukluğumda Hanuka'nın ne olduğunu bilmezdim. Evde bayramlar dini bir ritüel olmanın ötesinde geleneksel bir gün olarak kutlanır. Diğer taraftan İzzet küçük yaştan itibaren Matmazel Turconi'den Hristiyanlığa dair tek tük de olsa bilgiler de edinir. Zihninde kalan bir olay da bir pazar sabahı Notre Dame'daki Saint Esprit Kilisesi'ne gittiği gün yaşanır. İzzet bahçedeki heykeller arasında biraz ürkmüştür. Matmazel kutsal suyu parmaklarıyla alıp çocuğun üzerinde haç çıkarır. İzzet her zaman Matmazel'in Allah'ın evinde iyi şeyler hissedeceği için kendisini oraya götürdüğüne inanır. Fakat o gün yaşadıklarını annesiyle paylaşması ailenin olaya o kadar soğukkanlı bakmadığını da ortaya koyar. Zira anne sert bir çıkış yapar ve bir daha böyle bir vakanın gerçekleşmemesi için Matmazel'i katı bir dille uyarır. İzzet'in gerçek manada dini törenle tanışması 13 yaşında bar mitzva ile olur. Daha önce ağabey Leon'un bar mitzvasına tanıklık etmiştir ama o zamanlar küçük bir çocuktur. Yahudi erkek çocukların dini sorumluluklarının başlaması manasına gelen tören, İzzet için 1949 yılında gerçekleştirilir. Yahudi dininin kurallarının özünü öğrenmesi ve törende okuyacağı İbranice duaları ezberlemesi için Haham Sapayo'ya müracaat edilir ve Haham haftada bir eve gelerek ona gerekenleri öğretir. Tören günü her şey yolundadır. İzzet cumartesi günü Şişli sinagogunda dualar okunduktan sonra kısa bir konuşma yapar. Akşama davet vardır. Herkes İzzet'e sevdiği hediyeyi alma telaşındadır. Müziğe olan sevgisini bilmeyen neredeyse yoktur. Bu yüzden olsa gerek eve gelen hemen hemen her misafirin elinde hediye olarak fiyatları 7,5 lira olan ve üzerine vergisinin ödendiğinin işareti 4 kuruşluk tayyare pulları yapıştırılmış plaklar vardır. Musevilerde bar mitzva erkekliğe adım atma töreni olarak kutlanır. Bu tören gerçekleştikten sonra çocuk artık bir erkek sayılıyor ve cemiyete katılabiliyor. Artık çocukluktan çıkmış, erkek olmuş ve tüm erkeklik vasıflarına haiz olduğu için 10 kişiden az katılım olduğunda yapılamayan duaya katılabiliyor. 10 erkek yoksa o duanın okunması mümkün değil. Hatta bugün bile annemin ya da babamın ya da kayınpederimin mevlitlerini okumak için Hasköy'deki ihtiyarlar yurduna gideriz. Önce dua okunur, sonra birlikte yemek yeriz, bağış yaparız. Bar mitzva töreninden sonra artık ben de yetişkin bir erkek olacaktım. Örneğin annemin en iyi arkadaşlarından olan Tanika ve Vitali Eskenazi çifti toplam 30 liraya aldıkları ve 4 plaktan oluşan Beethoven'ın Schnabel'in çaldığı 4. piyano konçertosunu hediye etmişlerdi. Törenden sonra koleksiyonum çok da iftihar ettiğim 100 tane 78'lik büyük boy plağa ulaştı. Ayrım 6 sonu sayfa 61.